Profesör Doktor Ekrem Buğra İkinci bizimle birlikte sevgili dinleyiciler, hoş geldiniz.
Hoş bulduk, merhabalar.
Nasılsınız?
Teşekkür ederim, sağ olun, eksik olmayın.
Şimdi konuşalım diye düşündüğümüzde aslında ne kadar çok şey konuştuğumuzu fark ediyorum, bilmiyorum. Şimdi bunu konuşalım, evet konuştuk bunu, evet onu da konuştuk.
Uzun zamandır program yapıyoruz beraber. Bir de tabii mevzu çok, bir yandan aktualite, bir yandan tarih, bir yandan ikisini bir araya getirme, imtisaç ettirme programımız var. Onun için konuşacak hem mevzu çok hem konuştuğumuz mevzu çok. Evet.
Peki şimdi o zaman ben biraz İstanbul silüetine dönmek istiyorum. Çok tartışılan bir konu. İstanbul'un eski yapıları ve onları ayakta tutma konusu çok tartışılıyor. İstanbul'da binlerce yıllık eserler var. Bir taraftan baktığınızda 20-30 yıllık binalara eski görünümü kazandırmaya çalışıyorlar. Eskiden nasıldı bu işler? Eskiden tarihi eserlere bakış açısı nasıldı? Restorasyon dediğimiz fikir eskiden nasıl yaşatılırdı?
Şimdi bu restorasyon tabii yakın zamanda ortaya çıkmış bir mesele. Tarihi çevre şuuru insanlarda teşekkül ettikçe ve arkeolojik kazılarla eski medeniyetlere ait eserler ortaya çıktıkça insanlarda mevcut binaları restore etme ve bundan sonraki nesillere de aktarma endişesi ortaya çıktı. Osmanlılar'da iki tür bina şekli var. Bir sivil mimari, bir de amme mimarisi, umuma açık mimari. Biz sivil mimari dediğimiz zaman evleri kastediyoruz. Ama umumi mimaride camiler, medreseler, köprüler, imaretler, hastaneler, ki hastaneler iki türlüdür. Bir şifahaneler var, bir de tabuhaneler var. Nekahat devresini geçirenler, yani önce hastalar tedavi ediliyor. Sonra tabuhanede nekahat devresi. Çünkü hasta iyileşti, hemen yolla evine olmuyor. Yani onun belli bir bakımı, yemesi, içmesi, ilacı var. Tabhaneler, hatta bimarhaneler, yani akıl hastaneleri, bunların hepsi amme mimarisi, kamu mimarisi misalleridir. Hatta buna saraylar bile dahil edilebilir. Sivil mimaride zaten biliyorsunuz Osmanlı Devleti zamanında her iklimin, her coğrafyanın kendine mahsus bir mimarisi teşekkül etmiştir asırlardan beri. Birbirine yakın şehirlerde bile çok farklı mimari stilleri görebilirsiniz. Geçen programlarda söylemiştik. Musul'da taş evler varken, hı hı, Kerkük'te kerpiç evler vardır. Evlerin mimarisi benzer ama kullandıkları malzeme birbirinden farklıdır. Neden? Diğerde taş ocağı yakındır.
Coğrafyasıyla ilgili.
Evet,
aslında
orada taş bulmak mümkündür. Taştan yaparsınız ama taş ocakların olmadığı yerlerde, nerelerde mesela? Orta Anadolu'da. Çok fazla taş ocağı olmadığı için Orta Anadolu mimarisi ta Hititlerden bu yana kerpiç mimaridir. Kerpiçi çok da küçümsememek lazım. Kerpiç toprakla samanın karıştırılmasından teşekkül eden tuğlalardır. Hatta Ermenice bir kelime kerpiç zaten. Farsça da olabilir. Çünkü Ermenice ile Farsça arasında bulundukları coğrafya itibariyle irtibatlar var. Kargir de aynı şekilde Ermenice ve Farsça bir kelimedir. Bu kerpiç mimari günümüze kadar Orta Anadolu'nun karakteristik mimarisidir. Kerpiç mimari yazın serin, kışın sıcak tutar. Ucuzdur, kolaydır. Bir kişi kendi evini rahatça yapabilir mevcut malzemeden. Rahatça yıkabilir. Yıkıldığı zaman çok insan acımaz. Çünkü yeniden bunu telafi etmek imkanı vardır.
Yıkılırsa çok zarar da vermez.
Vermez. Ve de kerpiç mimarinin tamiri çok kolaydır. Yani kerpiç duvar ekseri sudan zarar görür. Sel ve su almışsa kerpiç duvar mahvolur. Bir evi rahatça küçük bir gedik açarak duvarından tekrar duvar örerek tamir edebilirsiniz. Ama bir kârgir bina için bu mevzu bahis değil. Yani kârgir bina eğer yıkılmışsa kolay kolay bir duvarını örerek tamir edemezsiniz. Kerpiç mimarinin böyle bir kolaylığı var. Kuzeye çıkın. Batı Karadeniz. Karadeniz. Ahşap evler görürsünüz. Çünkü burada ahşap boldur. Toprak azdır. Toprak o kadar azdır ki mezarlıklar bile, tarlalar bile çok küçük küçük toprak parçalarıdır. Evler bile yamaçlara inşa edilmiştir. Toprağın bu kadar az ve kıymetli olduğu yerde ama ağacın bol olduğu yerde de mimari ağaç mimaridir. Ağaç mimari de hem görüntüsü itibariyle hoştur, hem yapılması kolay, sökülmesi kolay, evi bir yerden bir yere taşımak bile mümkün. Tamiri kolay, çürümüş ahşap unsurları değiştirerek evi tekrar ileri nesillere aktarmanız mümkündür. Dolayısıyla dediğim gibi Osmanlı coğrafyasının her yerinde farklı mimari misalleri var. Bunlar sivil mimaridir. Sivil mimarinin restorasyonu ancak ihtiyaç sebebiyle olur. Gelecek nesillere bu ev kalsın, onlar bu evi görsünler. Geçmişte insanlar nasıl bir evde, böyle bir endişe yoktur. Çünkü orada insanlar oturmaktadır ve bu evi halihazırda yaşayanlara kazandırmak ve mümkünse bir miktar da gelecek nesillere bırakmak endişesi vardır. Onun için taş ev olsun.
Aslında çok da uzun vadeli düşünmüyorlar.
Düşünmezler. Zaten sivil mimari unsurları yüzyıllık, azami yüzyıllık periyot için yapılır. Yani hiç kimse bu yaptığı evin yüzyılı aşmasını ummaz, beklemez, düşünmez.
Pek çok şey değişir zaten. Tabii. Beklentiler, yaşama biçimleri değişir. İhtiyaçlar değişir.
Bir de Osmanlı coğrafyasında bir seyyaliyet vardır, sosyal seyyaliyet. Yani halk yaşadığı, doğup büyüdüğü yerde yüzlerce yıl kalmaz. Avrupa gibi değildir. Yani vaka Avrupa'da da orta çağda saz damlı evlerde otururken insanlar ve çok az şehir varken Anadolu'da gayet güzel evler, konaklar, şatolar vardı. Yani bu çok da Anadolu mimarisini küçümsememek lazımdır. Yani Avrupa mimaride geriyken o Anadolu ileriydi. Ama Avrupa'da şehirler kurulup da şehircilik inkişaf edince insanlar artık bulundukları yerde uzun zaman kalmaya başlayınca bakış açısı değişmiştir. Ondan sonra bir de tabii malzeme. Avrupa'daki malzeme umumiyette taş malzemedir. Ve Avrupalıların binaları umumiyette birkaç nesil götürebilecek şekilde yapılır. O bile şimdi artık kargir binalar bile 40-50 sene sonra eski diyorlar, yıkıyorlar. Yani 100 yıllıktır normalde kargir. Kargir kireç ve taş demektir. Yığma ve betonarme inşaatlar için kullanıyoruz bugün. Yani ahşap olmayan, kerpiç olmayan inşaatları biz kargir diyoruz. Bu binalar bile artık 100 yıl nerede? 50-60 yıl sonra eskiyor çeşitli sebeplerle. Ya katı arttırmak için ya binanın planını değiştirmek için yıkılıp yapılıyor.
Evlerde yaşayanlar değişiyor.
Evet.
Bakıyorsunuz o kalabalık aileler küçülmüş ya da tam tersi çocuklar evlenmiş ve aileyle birlikte yaşıyor. Kapılar değişmiş. Bir kavga oluyor. Tabii. Bakıyorsunuz ev ortadan ikiye bölünüyor.
Bu betonarme binalarda zaten bir neslin bile tam bütünüyle oturduğu çok nadirdir. Yani bu apartman dairelerinde bir ailenin uzun yıllar oturup da hayatını orada sona erdirdi çok nadirdir. Yani insanlar çok yer değiştiriyorlar çeşitli sebeplerle. Onun için eskisi gibi değil. Avrupa'da mı eskiden böyleydi. Şimdi bir de tabii Avrupa'nın hayata bakış açısıyla Şarklı'nın bakış açısı farklıdır. Şarklı dünyayı geçici görür. Dünyaya bina yapmak Şarklı için çok lüzumsuz bir yatırımdır. Şarklı için arazi
toprağa yatırım
yapmak ve nakit bırakmak çocuklarına çok daha tercih edilen bir şeydir. Onun için Şarklı çok basit bir ev yapar. Evde konforu, evin ihtişamından ziyade konforu ve rahatlığı, sıcaklığı arar o. Rahatça kullanışlılığı arar. Onun için Şark evi çok kullanışlıdır. Belki az odası vardır ama odalar büyüktür, tavanları yüksektir, ferahtır, rahattır, kullanışlı evlerdir. İstisnaları var. Şark'ta ise ihtişam bunun önüne geçmiştir. Çok zaman ihtişamdan dolayı evlerin konforu ikinci planda kalmıştır. Bir de Garplı'nın dünyaya bakışı çok daha sahiplenicidir. Onlar dünyaya çok daha kalıcı eserler vermeyi isterler. Mezarlarına bile bakın Garp'ta her insanın mezarı bir abide gibidir. Paris'te mezarlığı gezdiğiniz zaman her sıradan insanların mezarları birer türbe edasıyla yapılmıştır. Çünkü onlar için bu çok mühimdir. Dünyada bir eser bırakmak, bu şekilde eser bırakmak. Şarklı için ahiret daha mühim olduğu için. Dünyada çok fazla
niye
öyle...
Niye yatırım yapacağı farklı hareketler.
Ama Şark dünyasında da camiydi, efendim köprüydü. Bunlar muhallet yapılır. Yani uzun zaman, asırlarca kalacak şekilde
burada
yapılır.
Bir beklenti var yani. Yine aslında ahirete yatırım
tabii,
yapıyor.
Çünkü bunlar kullanıldıkça insanlara sevap gidecektir. Onun için biraz dünya görüşüyle alakalı bir farklılık var. Onun için Şark'ta, Anadolu'da, Osmanlı ülkesinde bir insan evini restore ediyorsa bu ancak kullanma maksadıyladır. Kullanalım, merdivenlerini değiştirelim, sıvasını değiştirelim, eksilmiş tuğlalarını değiştirelim. İcap ederse bir takım ilavelerle evi daha kullanışlı hale getirelim. Maksat budur. Bunun dışında kalan amme mimarisinde, camilerde ve buna benzer eserlerde elbette ki restorasyon her zaman olmuştur. Fakat dediğim gibi burada da restorasyon bu binaların yine halihazırda kullanımını temin etmek ve istikbale kalmasını istemektir. Biraz evvel söylediğimiz maksatlarla. Ayasofya mesela dünyanın en eski mabetlerinden bir tanesidir. 5. asra tarihleniyor. Osmanlılar daha fethetmeden önce birkaç kere yangın ve zelzele görmüş, yıkılma raddelerine gelmiş bir bina. Hatta Sultan II. Murat zamanında Bizans İmparatoru o zamanki Osmanlı hükümetinden mimarlar istemiş. Mimar dediğimiz zaman bugünkü mimardan biraz daha farklı. Mimar aynı zamanda evin planını çizen, aynı zamanda evi yapan, yaptıran kişidir. Yani bugünkü mimar, inşaat mühendisi ve inşaat ustasının işlerini o zamanki mimarlar yapıyor. Dülger de derler bunlara, dülger ev yapar. Padişah'tan mimar istiyor. Mimar Ayasofya kilise o zaman kilisesini tamir üzere İstanbul'a gidiyor. Kiliseyi tamir ediyor. Hatta dönüşte padişaha da rapor veriyor. Diyor ki kiliseyi tamir ettim. İşte şuralarında çatlak vardı. Şuralarında ayrılma vardı. Yani gelecek nesillere kalacak hale getirdim. Minare yerlerini de hazırladım diyor fırsattan istifade. Çünkü Türklerdeki inanç öyledir ki İstanbul mutlaka fethedilecektir. Fethedilince Ayasofya'nın cami yapılması zaten mukadderdir. Yani insanlardaki bu özgüven enteresandır. Bu inanç enteresandır. Davaya olan bağlılık.
Zaten bu insanları belki yol aldırıyor, bir yere
hayatta
getiriyor.
Hayatta tutuyor ve ileriye getiriyor. Evet, inanç. İnanç diyorlar şimdi. Davaya olan inanç. Demek ki bir restorasyon fikrinin Osmanlıların ilk zamanlarında bile mevcut olduğunu bu hadiseden de görebiliyoruz. Zamanla zelzeleler, yangınlar, seller ve buna benzer felaketlerle harap olan mabetler ve buna benzer yapıların çok ustaca restore edildiğini görüyoruz. Bu restorasyon yapılırken binanın hususi hali, yani şimdi özgün diyorlar, korunmaya çok fazla endişe gösterilmediğini görüyoruz. Neden? Çünkü daha sonra yapılan restorasyonlarda maziye dönük restorasyonun her birisinde mesela binanın nakışlarının kaybolduğunu veya binanın pencere ve kapılarının kapatıldığını görüyoruz. Demek ki vaktiyle yapılan restore çalışmalarında çok fazla binanın ilk halinin muhafazası endişesi olmamış. Bu bir binayı ıslah etme hadisesi olmuş.
Ayakta dursun da.
Şark da zaten restoreden ziyade ıslahat. Yani binayı bir müesseseyi aynı şekilde yeniden yapmaktan ziyade onu ıslah etme fikri vardır. Reforma yakın bir şey
zamana
bu. Uydurma.
Uyduruyorlar, evet.
Ama tabii bu modern restorasyon fikrine aykırıdır. Modern restorasyonda mümkün mertebe tarihi binaların, tarihi eserlerin orijinal haliyle muhafazası endişesi ön plandadır. Osmanlılarda yapılan restorasyonlarda bunun çok fazla nazara alınmadığını görüyoruz.
Şimdi ama restorasyon dediğimiz fikir daha çok içinde yaşamaktan çok müze ya da tarihi eser,
evet,
gibi o zamanın özelliklerini gösterecek bir eser gibi konumlandırılıyor. Ama bizde ıslah ettiğinde onun içinde yaşamaya, onu, o bir kütüphane ise onun kütüphane gibi kullanmaya.
Tabii,
cami ise
fikri,
ibadete açık
kalmasına.
Müzecilik
fikri yoktur. Yani Osmanlı bir yıkılmaya yüz tutan bir camiyi bunu tamir edelim de gelecek nesiller müze yapalım, gelenler gidenler gezsinler, öyle bir endişesi hiçbir zaman olmamıştır. Ama dünyada zaten böyle bir fikir yoktur. Yani dünyada bile müzecilik fikri çok yakın zamanda inkişaf etmiştir. Yakın zamanda, evet, Türklerde de bu restorasyon endişesi ön plana geldi. Ve Osmanlı coğrafyası ve bilhassa yaşadığımız coğrafya buna çok müsait. Çünkü bulunduğumuz coğrafyada çok antik çağların uzaklarına kadar giden medeniyetler yaşamış. Fakat Anadolu bir zelzele, bir yangın, bir sel ve işgal mıntıkası olduğu için diğer bölgelerden çok daha şanssızdır bu eserler. Bir kısmı yok olmuş, bir kısmı toprak altında kalmış. Truva bile 7 kattır, hı hı, malum. Tabii bunların çıkarılması kolay değil. Öğrenilmesi, anlaşılması kolay değildir. Ama yakın zamanda bunlar üzerinde çok çalışmalar var. Yani bu zenginlik şu anda bir hayatiyete geçme durumundadır. Fakat işte Osmanlılardaki mantık daha düzgündür. Çünkü bir bina kullanıldığı zaman daha bakımlı oluyor. Hatta derler ki boş kalan ev 2 sene sonra harap olur. Halbuki hiç kimse yaşamıyor, oturmuyor, hı-hı, içinde. Hı-hı. Hiçbir zararı yok. Dışarıdan da bir zarar görmediği halde.
Ama içinde yaşayanlar onu, evet, ayakta tutuyor,
evet,
bizim
içinde,
kültürümüzde.
Zaten ben eski evleri ziyarete gittiğim zaman içinde oturanlar benim eve hayran olmama şaşırırlardı. Derlerdi ki yavrum biz bu evde elimizle tutuyoruz bu evi. Hı-hı. Yani bakım lazım. Elbette ki insanın yaptığı her şey bakımla ayakta durur. Osmanlı'nın bu mantığı güzel. Yani biz bir binayı tamir edelim ama insanlar kullansınlar. Hı hı. Tabii yani bir binayı hoyratça kullanacak yerlere tahsis etmek de doğru değil. Mesela bir mektebe, bir kışlaya tahsis ettiğiniz zaman başka harabiyetleri beraberinde getiriyor.
Kalabalığın ve insanın, evet, getirdiği yeşil.
Ve de bazen bu restore çalışmaları da yine orijinalitesine zarar veriyor. Yaktığınız lambalar falan gibi sesler, flaşlar. Onun için kullanılır halde olması bazen mesela pek çok caminin kullanılır olması onu ayakta tutmuştur. Eğer kullanılmayan camiler olsa harap olur. Nitekim Anadolu'da öyle yerler var. Köy terk edilmiş, şehir terk edilmiş, cami harap olmuş. Kimse dönüp bakmamış. Niçin baksın ki, kullanan yok o camiyi. Taşlarını sökmüşler, bahçe duvarları örmüşler. Onun için Yani restorasyon zor iş, zahmetli iş ama mümkün mertebe orijinaline sadık kalınması hem günümüz anlayışına uygundur hem de tarihi çok daha iyi anlamamıza, o zamanki sanat telakkisini, dünya görüşünü, zevkleri, yaşama biçimini anlamamız bakımından restorasyonun mümkün mertebe orijinal olmasında fayda var. Ama restore edilen binaların da müzeden ziyade az da olsa zayıf da olsa kullanımda olması daha faydalıdır.
Bazen bazı binalara bakınca hiç restore edilmeseydi daha iyiydi dediğiniz diyorsunuz, oluyor mu?
Tabii ki bildiğiniz bazı binalar var, bilmediğiniz binalar var. Bildiğiniz binalarda hele yakın zamana kadar yapılan restoreleri düşünün. Eski bir bina, alüminyum çerçeveler, dışında alüminyum kaplamalar. O güzelim 1000 yıllık taşın üzerine burası filanca tarafından restore edilmiştir diye çiviyle çakılmış şeyler. Bunlar var ama tabii bu sadece restore edenlerin kabahati değil. Halkta da var. Kadıköy'de bir camiye önünden geçerken baktım ki kocaman bir kırmızı neon mu deniyor böyle yazı geçiyor. Işık duvara akan monte yazı. Edilmiş akan yazı orada bir dini sözler geçiyor. İyi ama yani bir kere baktığınız zaman gözünüzü tırmalıyor. Binanın taş mimarisine aykırı yapılırken bu yoktu. Yani insanlara faydalı olacağız diye de binayı ara... Sonradan baktım onu kaldırmışlar.
Ne kadar faydalı olduğu da ayrıca tartışılır.
Tartışılır ayrı mesele. Kim okur onu bu zamanda da dönüp de kim okur bu zamanda hiçbir şey okumuyor. Ama bana mesela o battı. Alüminyum ortası neon garip bir şey. Yapanların iyi niyeti. Ama tabii halk bunu bilmez. Cami veya neyse o eseri kullanan bilmez. Ama restorasyon mütehassıslarının buna benzer bir hıyanet yaptıkları zaman o insanı çok daha üzüyor.
Onu genelde restorasyon yapanlar değil de cami ile ilgili işte bağış toplayıp o paranın onlar nerede harcandığını...
O mahvediliyor, o ayrı bir mesele. Ama işte modern binaların restorasyonuna da bakıyorsunuz, daha eski nakışların ortadan kaldırıldığını, kendilerine göre bir takım ilaveler yapılarak binanın asli hüviyetini değiştirdiğini görüyorsunuz. Mesela ben bir camiye gittim, yıllardır merak ederdim. Eyüp Köprüsü'nün altında Humaracılar Camii, Mirişah Sultan Camii'dir. Hep tamirattaydı.
Hep kapalı orası.
Hep kapalı. Gittim tamam güzel restore edilmiş ama bana tarihi bir cami hüviyeti vermedi. Ne yapıldıysa Sivas'ında falan mesela bir yaz günüydü sıcaktan durulmadı. Halbuki biraz daha ileride başka camilerde serinlik var. Yani bilemiyorum bir izolasyondan dolayı mıdır nedir? Mesela caminin asli hüviyeti kokusu bana gelmedi. Teşekkür ediyoruz camiyi kurtardılar. Cami yıkılmaya yüz tutmuştu. Ahiçele bir cami vardı. Geçen ona uğradım mesela. Hoşuma gitti. Cami güzel bir şekilde restore edilmiş. Yani yıkılsa da millet kurtulsa şu ardan utançtan diyordum ben. Çünkü cami denize kayıyordu. Kimse dönüp bakmıyordu. Her tarafını ot kaplamıştı. Diyeceksiniz ki neyi sakladı bu millet ayrı mesele ama Evliya Çelebi'nin meşhur rüyayı gördüğü tarihi bir cami. Eminönü gibi milletin gözünün önünde. Cemaati az tabii belki ondan.
Ama tarihi hüviyeti var. Dolayısıyla...
Çok tarihi bir cami. Yani gelenek bakımından caminin şeysi çok yüksek değil. Mimari hususiyeti yüksek değil. Yaptıran bir doktordur. Osmanlı doktorudur. Yani kapısına koymuş da. Yani bir gezen turist bile 15. asırda yaşamış, 16. asırda yaşamış Osmanlı doktorunu yaptırdığı camiden dolayı aslında çok faydalı bir tanıtımdır. Neyse cami kurtarılmış ama yıllarca yüreğimiz küt küt attı bu cami ne zaman denize gidecekti? Bir sabah kalktığımızda acaba Halic'in içinde mi diye korktuk. Evet, nitekim çok yeri çatlamış caminin değişmiş. Yani böyle çok binalar maalesef restore edilmeden yok oldu gitti. Bundan dolayı restorasyona minnettarız ama yaparken de biraz asli hüviyetine dikkat edilmesi umulur, beklenir.
Bir parantezde başka bir konuyu açmak istiyorum. Restorasyon yapıyoruz diye tarihi hüviyeti olan çinilerin, oymaların, kapıların sökülüp yurt dışında müzayedelerde büyük paralara satıldığını, onun yerine ise reprodüksiyon diyebileceğimiz onun benzerlerinin konulduğunu zaman işitiyoruz.
Bunu çok duyduk, gördük. Şimdiye kadar yapılan restorasyonların bazısında böyle oldu. Bunların bazıları hainaneydi. Yani çalınıyordu çünkü kapattığınız zaman etrafını kim bilecek içinde neler var neler yok. Böylece çok halıların, çinilerin çalındığını, yerine benzerlerinin konulduğunu nasılsa kimse fark etmez. Fark edene kadar da iş işten geçmiş olur. Tahkikat açarsınız, mahkemeye verirsiniz. O zamana kadar zaten o işin mesulleri de ölürler. Bu Türkiye'de adalet çok işlediği için bunları çok duyduk. Bir kısmı da tamamen halisane. Canım Çin'e bu kadar veriyorlarsa verelim. Ben öyle bir Anadolu'da bir camide bir çerçi geldi caminin kilimlerine talip oldu. Çoğu eski püskü kilimler. Dedim ki siz hata ediyorsunuz. Bu caminin kilim halı verecek yerine. Verdiği halılar çok uyduruk, sentetik halılar. Sevindiler. böyle karlı, bu uyduruk ki. Dedim bakın bu kilimler el dokumasıdır bir. İkincisi kök boyayla yapılmış. Evet şu anda belki yırtık pırtık ama bunu bir mütehassısına satarsanız hem para eder hem de bir yerde teşhir edilir. Hususi koleksiyonda veya müzede. Ya hata ediyorsunuz bu adama vermekle. Bu da vaka onu satacak ama çok para kazanacak. Ben mani oldum o zaman. Hmm. Beni dinlediler. Sakalım olmasa bile. Sonra bir vesileyle tekrar oraya gittiğimde baktım o kilimler ortada yok. Ne oldu dedim ben. Cami derneği buradaki eski saatler şunlar bunlarla beraber onu da sattı. Camimiz çok güzel oldu. Cami içine girdik. Alüminyum bir minber. Plastik bir şey. Yani cami cemaatin çok güzel şeyler ama caminin basit bir cami ama tarihi hiçbir hususiyeti kalmamış. Acıdım. Böyle de halisane şeyler çok oldu. Camide böyle satılan.
İyi niyetle yapıyorlar ama.
İyi niyetle yapıyorlar. Yerine camiye katkı ama olacak iş değil. Bir kere bu bir de vakfın ruhuna aykırıdır. Orayı vakfeden oraya ne vermişse orada duracak. Sen bunu satamazsın. Caminin saatini, Kur'an-ı Kerim'ini, Musaf'ını, Çinisini, oradaki minberi satamazsın. Bunu hem dinen caiz değil hem hukuken caiz değildir. İyi niyetle de satamazsınız. Kuruşunu bile camiye harcasanız makbul değil. Yıkılsın gitsin cami. Yine onları satamazsınız. Yalnız şu mümkündür. Bazı camilerde hırsızlığa engel olmak için saat gibi, minber gibi, cami kapısı gibi unsurların sökülüp müzelere konulduğu ve yerine onun çok benzerinin takıldığına da şahidiz. Ankara'da var mesela bu Aslanhane Camii gibi. Buna bir miktar tolerans gösterilebilir. Çünkü aksi takdirde
niyet buradaki
tamamen elden gidecek. Hmm. Çünkü bir cami ne kadar korunabilir?
Bir tür koruma.
Nitekim nice minber kapıları çalındı, nice camilerden. Bunu anlarım. Bunu anlarım. Bazı minberlerin bazı yerlerde saklandığını görüyoruz. Ama bunun dışında bu caminin eşyasının satılması olacak iş değildir. Yani restorasyonun felsefesine zaten aykırı büyük bir hıyanettir. Buna da ayrıca dikkatli olmak lazım. Bir de Türkiye'de tabii bu işler çok inkişaf etmiş değildir. Restorasyon bölümleri bize çok geç açıldı. Çok fazla rağbet görmedi. İnsanlar daha ziyade para getirecek olan dallara rağbet ettiler. Restorasyon şimdi Türkiye'de rağbete bindi ama zannediyorum yetişmiş eleman sayısı da azdır. Hı hı. Bunda getirdiği bir problem var. Dolayısıyla herkes kendi kafasına göre restorasyon yapıyor. Nasıl çeşit çeşit firmalar var şimdi. Danışmanlık firmaları, sürücü kursları. Onun gibi bu işlerde de belki çok ehliyetsiz kimselerin belki iyi niyetlidir. Restorasyon işi üstlendiklerini görüyoruz ve ondan sonra ben her restorasyon gördüğümde eyvah diyorum.
Yani
acaba
kim bilir neler
acaba neler olacak? Evet. Acaba neler olacak?
Umuyoruz ki bugünden yarına bırakacağımız eserlerimiz olur, onları koruyanlar olur.
İnşallah.
En azından biz nasıl yaşamışız bizden sonrakiler görebilir.
İnşallah.
Çok teşekkür ediyorum.
Ben teşekkür ederim.